Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç ve Mehmet Lütfü Arslan abimizle inşallah birlikteliğimize başladık. Abi merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Ben de bütün dinleyicilerimizi selamlıyorum. Güzel bir program olsun diye Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum.
Evet, hemen belirtelim. twitter.com/gençzamani bizi Twitter'dan takip edebileceğiniz adresimiz. facebook.com/gençzamani de bizleri Facebook'tan takip edebileceğiniz adresimiz. Erkam'da Genç Zaman hashtag ile de varlığınızı bizlere hissettirebilirsiniz. Hemen abi o zaman gündemimize başlayalım dilerseniz. Geçtiğimiz haftalarda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Kudüs'teydi. Bu vesileyle Kudüs bahsini açmak istiyorum abi. Siz de Kudüs'teydiniz geçtiğimiz günlerde.
Evet, bize de bir nasip oldu Kudüs'e gitmek. Daha doğrusu şöyle, son 10 gün içerisinde 3 mescidi de ziyaret etme imkanımız oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz 3 mescide seyahat yapılır buyuruyorlar. Bir tanesi Mescid-i Haram, Kabe. Bir tanesi Mescid-i Nebevi, kendi mescidi. Bir tanesi de Mescid-i Aksa. Son 10 gün içerisinde bu üçüne de bir ziyaret imkanımız oldu. Hakikaten Kabe, işte Mescid-i Haram şu an bir şantiye görüntüsü içerisinde olsa da bir azamet tecellisinin buram buram hissedildiği bir yer. Orada insan o Kabe'nin etrafındaki o kadar göklerine rağmen nasıl böyle bir büyüklüğün ve Cenab-ı Hakk'ın o azamet tecellisinin bir yansıması olduğunu iliklerine kadar hissediyor. Orada bir celal tecellisi var gerçekten Kabe'de. Taşların, kayaların arasına sıkışmış bir şehir. İnsanı böyle nasıl o duyguya sürüklüyor, bunu belki anlamak kolay. Medine daha böyle rahmetin, merhametin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o rauf ve rahim sıfatlarıyla ifade edilen Kur'an-ı Kerim'deki niteliklerinin böyle buram buram hissedildiği bir yer. Orada da bir merhamet tecellisi var, cemal tecellisi var. Kudüs bana bu ikisinden de çok farklı geldi. Biraz Kudüs'ü hani insanın tecellisi, insan tecellisi diye adlandırmak, hayat tecellisi diye adlandırmak geldi içimden. Yani bu belki oradaki cedelin, hayatın mantığı, çünkü o hareket, işte bir şekilde galip gelmek, üste çıkmak noktasındaki o manasının tam orada tecelli ettiğini ben şahsen hissettim. Çünkü orada düşmanı içte aramaya gerek yok. Düşman işte hemen köşede, biraz iki adım ileride, bir cami çıkışında, bir kontrol noktasında böyle ellerinde şarjörlü, böyle hemen ateş etmeye hazır bir şekilde dikiliyor ve işgalci olarak duruyor orada. Sizin onunla münasebetiniz bir buğuz münasebeti en hafifinden. Diğer türlü işte onun kötülüğüne, zulmüne mani olmak noktasındaki işte imkanlarınıza set çekilmiş. O size bir dinamizm sağlıyor bir tarafından baktığınızda. Bir tarafından böyle bir sürekli hüzün halindesiniz. Yani onunla beraber yan yana yaşamak, o esirlik, işte gariplik ve açık hava hapishanesi diyebileceğimiz ortamda yaşamak size bir tarafından da zor geliyor. Yani girerken de çıkarken de Kudüs'e işgal edilmiş Filistin topraklarına, öyle söyleyelim. Bunları, bu kavramları kullanırken de hakikaten iyi dikkatli davranmak lazım. Mesela ağlama duvarı diye biz hep Kudüs'te ifade ettiğimiz yerin aslında oradaki rehberlerimiz, oradaki Müslümanlar tarafından Burak duvarı olarak adlandırıldığını mesela gördük. İsrail toprağı dememek lazım oralara. İşgal edilmiş Filistin toprakları demek lazım. Bir kıyamet kilisesi var. İşte bu Hazreti İsa'nın çile yolu adı verilen yoldan yürüdüğüne inanıp sonra orada Romalılar tarafından katledildiğine inanan Hristiyanların yaptığı bir kilise orası. Aslında orada bizim inanışımıza göre Hazreti İsa'yı ihbar eden şahıs vaftiz, yani daha doğrusu çarmıha geriliyor. Dolayısıyla oradaki mezarlık da Hazreti İsa'nın mezarlığı değil, o şahsın mezarlığı gibi. Bu da belki çok ilginç bir tecelli. Yani Yahudilere Hazreti İsa'yı ihbar eden, dolayısıyla hainlik yapan kişi bugün Hristiyanların gelip başlarını vurdukları, işte medet diledikleri, bir şekilde kendisinden istifade etmek istedikleri böyle bir ilginç bir mekan haline dönüşmüş durumda. Orayı ziyaret ederken ya da orada bir şekilde, yanında da onun Hazreti Ömer Mescidi var. O mescidin kenarında dururken bir kadın, Yahudi olduğu belli bir kadın, niye geliyor Türkler son zamanda Kudüs'e diye bir soru sordu. Evet. Bunu Yafa'da da bir başka arkadaşımıza bir başka İsrailli sormuş. Niye geliyorsunuz?
Bunu size mi sordu abi?
Evet, bize sordu. Niye geliyorsunuz? Türkler olarak niye geliyorsunuz İsrail'e? İsrail'e diye ifade de orada ilginç. Biz de dedik ki Kudüs'e biz, burası bizim üçüncü mübarek mekanımız, kutsal mekanımız olduğu için geliyoruz dedik. Ha, dini maksatlı mı falan deyip kendince böyle bir teselli orada ifadesi sarf etti. Aynı soruyu, yani niye geliyorsunuz Türkler buraya diye Yafa'da, yani Tel Aviv diye bir şehir inşa etti şimdi İsrailler orada. Yafa, Osmanlı'nın Yafa'sı. Sultan Süleyman'ın işte Osmanlı'nın surlar inşa ettiği, mescidi inşa ettiği, II. Mahmud'un bir mescidi inşa ettiği bir yer orası. Orada o soruyu bir başka arkadaşımıza sormuşlar. O da burası benimdi dün demiş. Dedemin burası. Bak burası, buralar hep dedem yaptı diye. Böyle birazcık onu tahrik de edecek ya da biraz daha irkilmesine vesile olacak bir cevap sarf etmiş. Dolayısıyla böyle bir onlarda merak var. Niye böyle bir son dönemde memleketimizden, milletimizden oraya bir ilgi alaka olduğuna dair. Bunun özellikle ben burada bu mecra vasıtasıyla altını çizmek istiyorum. Gerçekten Kudüs gidilip görülmeye hem layık hem de muhtaç. Yani oradaki insanlarımız, oradaki kardeşlerimiz bizim kendileriyle beraber olduğumuzu, yanlarında bulunduğumuzu hissetmeye muhtaçlar ve gördüklerinde bizi gözleri parlıyor, yüzleri parlıyor. Beraber olduğumuzun, yan yana durduğumuzun, zulme karşı, işgale karşı bir tavır göstermemizin aslında bu bir sembolü anlamına geliyor. O yüzden son dönemde işte Diyanet'te bir Kudüs ilaveli bir umre turu başlattı. Bu Kudüs ziyaretlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gitmek lazım, görmek lazım. Hem şahsi inkişafımız açısından hem de oradaki kardeşlerimize yönelik borç açısından bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada bizi Kudüs hakkında bilgilendiren, Mescid-i Aksa hakkında bilgilendiren bir muhafızın, Mescid-i Aksa muhafızının şöyle bir ifadesi oldu ki bana çok da böyle şey geldi, anlamlı geldi, ibretli geldi. Dedi ki bir annenin dedi 3 tane çocuğu olsa, evet, ikisi yanında bulunsa da bir tanesi efendim esir düşmüş olsa, gurbette olsa en çok hangisini yad eder? En çok hangisinin efendim hayalini kurar? En çok hangisiyle sözünü işte gününü geçirir? Tabii ki o esir olanla, onun için gayret sarf eder. Onu bir şekilde esirlikten kurtarmak için uğraşır. Tamam, Mekke, Medine ve Kudüs İslam ümmetinin 3 evladıdır, 3 mekandır ama bunların en sevgilisi de Kabe'dir. İkinci sevgilisi Mescid-i Nebevi'dir. Mescid-i Aksa 3. gelir ama şu an Mescid-i Aksa esirdir, mahzundur, gariptir. Dolayısıyla 1 numaraya, en azından gündem olarak 1 numaraya alınması gereken mekan Mescid-i bugün Aksa. Kudüs'tür. Kudüs'tür. Mescid-i Aksa'dır. Dediler ki bana bu hakikaten ilginç geldi. Bu anlamda da bir borcumuz var. O borcumuzu ödemenin yolu belki şu an için en basitinden, en külfetsiz yapılabilecek boyutundan oraya bir ziyaret, belki orayı bir görmek, orada bir fotoğraf çekmek, oradaki o hissiyatla, bir o psikolojik harple, yani buram buram hissettiğiniz o psikolojik harple böyle bir an içine olsa bile hem hal olmaktan geçiyor diye düşünüyorum. Oradaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın, ümmetin evlatlarının yaşadıklarını hissetmek bu anlamda çok önemli. Çünkü Kudüs gerçekten ümmetin bugün bir borcu olarak duruyor. Ben en hafif ifadeyi seçip o kelimeyi kullanmak istiyorum. Borcu diyeyim de daha farklı, evet, kelimeleri artık dinleyicilerimiz muhayyilerinde doldursunlar ya da kullansınlar. Ama gerçekten ne söylense azdır. Kudüs'ü bir şekilde bizim hissetmemiz, oradaki kardeşlerimizin haliyle hallenmemiz ve dünyanın belki nefsi emmaresi olarak görebileceğimiz o işgalci ırkın da ne anlama geldiğini fark etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum Salih'ciğim.
Peki abi sormak istiyorum. Mesela siz Kudüs sokaklarında gezerken, yani Filistin topraklarında gezerken, işgal altındaki Filistin topraklarında gezerken böyle neler hissettiniz abi? Mesela İsrail askerleri sizi gerdi mi? Yani bir gerilim oldu mu hiç aranızda? Çünkü ben düşünüyorum şimdi, ya nasıl bir acaba tepkim olurdu, bir İsrail askeri gelse bana, bir omuz atsa, bir şey dese, nasıl bir karşılık verirdim tam bilemiyorum.
Şimdi bazı ortamlar vardır, oraya girdiğiniz zaman işte kokusu, oradaki dostların güzelliği, bakışı, size hissettirdikleri böyle ister istemez hani 3-5 dakika sonra hissettiğiniz bir ferahlamaya yol açar. Orada kendiniz rahatlarsınız. Bu gittikçe de artar o rahatlık. Kudüs duruldukça, yaşandıkça insanı böyle bir kelepçe gibi boğan bir şeyi var, havası var. Hangi anlamda? İşte tam da bu işgal havasından dolayı. Diğer türlü oranın maneviyatı dehşet, muhteşem yani. Çünkü her bir köşesinde, her bir efendim santimetre karesinde bir hatıra var. Dediler ki işte burası Burak'ın bağlandığı yer. Osmanlı ona istinaden oraya duvara bir tane halka yapmış. Yani Burak keyfiyeti nasıl bir hayvandır biz bilemiyoruz. Binektir. Hayvan bile dememek lazım belki. Bir binektir. Nasıl bir keyfiyeti vardır onu bilmiyoruz. Ama Osmanlı ona hürmeten tam da bu köşede oldu bak bu iş diye. İşte oraya bir tane Burak'ı buraya bağladı şeklinde sembolik bir halka yapmış. İşte dediler ki burası tam takriben Efendimizin işte o Miraç gecesinde bütün Enbiya'ya namaz kıldırdığı yerdir. Burası Hazreti Ömer'in işte efendim tekbir getirip girdiği yerdir. Şu kapı böyledir. Burası işte efendim Kubbetü's Sahra'dır. Şurası kıble mescididir. İşte bu 140 dönümlük yer Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa ne bir efendim binadır ne de bir efendim mescittir. Mescid-i Aksa tam 140 dönümlük bir geniş sahadır ki efendim biz Mescid-i Aksa dendiği zaman bunu anlamak durumundayız. Oranın korunması, oradaki Müslüman kardeşlerimizin ribatı yani muhafızlığı, koruyuculuğu sadece bir işte meşhur resimlerde gördüğümüz sarı kubbeli Kubbetü's Sahra'nın değil ya da onun önündeki kıble mescidi dediğimiz esas namazın kılındığı, imam efendinin olduğu, hutbenin okunduğu yerin değil. Onun muhafızlığı, onun murabıtlığı bütün o 140 dönümle ifade edilen yerin aslında muhafızlığı ve murabıtlığı. Tabii o yeri sarıp sarmalayan surları Osmanlı inşa tamir etmiş daha doğrusu. Surlar ta eskilerden kalma Romalılardan. Çok geniş bir orada şey var. Milletler mezarlığı var tabiri caiz. O yüzden Yahudi de hak şey yapıyor, iddia ediyor. Hristiyan da hak iddia ediyor. Müslüman da hak iddia ediyor. Çok farklı şeyler var. Hatıralar var. Diyelim bir yerde Davut Aleyhisselam'ın kabrine giriyorsunuz. Orada Yahudiler işte başları önlerinde böyle sanki zikir çeker gibi böyle bir takım bizim ilahilere benzeyen edalarla, namelerle işte sürekli o King David dedikleri yani büyük o İsrail devletinin kurucusu Hazreti Davut'u öyle niteliyorlar King onlar. David. Peygamber olarak kabul etmiyorlar. Bizim Davut peygamberimizin kabrinde böyle bir şey huşu ve bir tür böyle esriklik halinde sürekli ibadet ediyorlar.
O kabir doğru mu abi peki? Yani orada olduğuna dair çünkü ben de birkaç haber görmüştüm de.
Yani onu biz Davut Aleyhisselam'ın türbesi olarak biliyoruz. Onlar da kendi krallarının kabri olarak biliyorlar. Mesela Hazreti Meryem'in kabri yine orada. Orasını mesela bir kilise olarak inşa etmişler etrafını. Aslında bir mağarada vefat etmiş Hazreti Meryem. Sonra işte Zekeriya Aleyhisselam'ın işte onu bir kabulin hasenin güzel bir kabulle kabul ettiği hani Ali İmran'ın İmran ailesinin işte Allah'a adanmak üzere bir evlat niyaz ettikleri işte karnındaki çocuğu hür olarak ben kendim Allah'a adıyorum dediği ve ona istinaden daha sonra doğan çocuğun kız olmasıyla da ya Rabbi kız erkek gibi değildir ben yine de bunu sana adıyorum deyip daha sonra Zekeriya Aleyhisselam'ın bakıcılığına terk ettiği Hazreti Meryem'in her tarafta böyle hatırası var. İşte bir böyle güzel bitki gibi onu yetiştirdi diyor. Meryem annemizin böyle hatıralarının olduğu bir mescit yani orası. Kabri de orada. Yine Hazreti Ömer Efendimizin işte bir 4000 sahabi ve 12.000 tabiinle Kudüs'ün anahtarlarını almaya geldiği bir mekanın aslında hatıralarının olduğu bir yer. Oraya mesela bir girişi var Hazreti Ömer'in. 3 defa tekbir getiriyor. O ayrı bir kapı olarak efendim açılmış. Orada mesela Kudüs Patriği'nden anahtarlar almaya gelmiş. Kudüs Patriği ile işte muhaberesi gerçekleştikten sonra namazın vaktinin geldiğini fark ediyor Hazreti Ömer. Ben diyor namaz kılacağım diyor. Burada kıl diyor. Patrik teklif ediyor. Yok diyor burada kılmam ben diyor namaz diyor. Çıkıyor dışarıya. Biraz böyle bir tepe gibi bir yer ki şu an orada Hazreti Ömer mescidi inşa edilmiş. Orada namazını kılıyor. Daha sonra geri geliyor tekrar patriğin yanına. Ömer diyor burası temizdi diyor. Niye kılmadın diyor. Diyor ki ben burada namaz kılsaydım benden sonra gelecek Müslümanlar da burada namaz kılmak isteyeceklerdi. Kilisenin size kalsın diyor tabiri caizse.
Evet, müthiş.
Yani kiliseyi ve onun temsil ettiği dini bu kadar aziz gören, batıl bile olsa ona yaşama hakkını efendim çok görmeyen bir din nerede? Diğer taraftan bugün bizim oradaki ölülerimize bile, kabirlerimize bile saygı göstermeyen, bırakın dirisini, ölüsünün bile efendim hatırasını yok etmeye çalışan bir işgalci rejim nerede? Şimdi bu ikisi arasındaki fark nedir Salihciğim?
Evet.
Ben sana söyleyeyim. Bu ikisi arasındaki fark cennetle cehennem arasındaki fark kadardır. Senin Müslüman mezarlığını düzleyip park haline dönüştürmeye çalışan bir rejim orada. Diğer tarafta kilisende namaz kılarsam yarın burası senin kilisen olarak kalmayabilir. O yüzden ben başka yerde namaz kılayım diyen bir efendim âli cenap yaklaşım. Bu ikisi arasındaki fark aslında cennetle cehennem arasındaki fark kadar. Tabii Kudüs'ün özellikle o Mescid-i Aksa etrafındaki sokakları bize Mardin'i, Urfa'yı, oraları hatırlattı. Daracık sokaklar, insanların böyle kapılarının sokağa değil de yani
avluya açıldığı
evet. Evler. Yani evin kendi içinde böyle bir güzelliğinin olduğu, sokağın sadece geçilip gidilmek için tasarlanmış bir yer olduğu evler. Oralarda esnafın özellikle rehberlerimiz ifade ettiler. Kendilerine çok büyük paralar teklif edilip ellerinden malları, gayrimenkulleri alınmak istiyor mevcut rejim tarafından. Onlar da orada buna karşı koyuyorlar ve orayı ihya etmek, inşa etmek, imar etmek noktasında kendilerine teklif edilen astronomik rakamlara rağmen bulundukları yerleri satmayarak, baksanız mesela girseniz bir dükkan var, işte 10-20 metrekare bir yer, içerideki her şeyi 50 euroya alırsınız. O kadar az sermaye evet. Gözüküyor ama orada duruyor. Oradaki efendim içindeki sermayesinin azlığına rağmen orada tüccarlık yapmaya, ticaret yapmaya devam ediyor. Çünkü yaptığının aslında bir murabıtlık yani muhafızlık yani o Mescid-i Aksa'yı korumak olduğunun çok iyi farkında. Ve bunun da efendim bir cihad olduğunun çok iyi farkında. Bu anlamda işte Mescid-i Aksa'nın gerçekten şenlenmesine ihtiyacı var. Yani orada sürekli mescitte böyle bir cemaat akar gider gelirse orası hep böyle bir ihya olmuş olacak. Yani mescidin ihyası bu anlamda cemaatle mümkün. Bizim de işte gidişlerimiz gelişlerimizi bu anlamda düşünmemiz lazım. Ben buradan bütün dinleyicilerimize özellikle genç kardeşlerimize oralara gidip gelinmesi noktasında bir teyakkuz haline geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Gitmek gelmek lazım.
Evet. Sizin daha önceki konuşmalarınızda da programlarımızda da bahsediyordunuz abi zaten. Yurt dışı görmenin öneminden. Tabii Kudüs'ün önemi daha da bir ayrı. Yani Kudüs hem dini olarak hem siyasi olarak hem yakın tarih olarak bize çok şey katacak. Aynı zamanda da bahsettiğiniz gibi oradaki kardeşlerimizin de bize ihtiyacı var. Bizi bekliyorlar. Bizi seviyorlar. Mehmet Görmez'e mesela hutbede değil mi? Çok herkes iyi bir şekilde dinlemiş.
Mehmet Görmez'in mesela ziyareti çok olumlu akisler bırakmış. Orada efendim kıldırdığı cuma namazı, okuduğu hutbe insanların damağında tat bırakmış. Yani büyük bir efendim teveccüh olmuş. Çok güzel bir moral olmuş onlara. Mesela bir hafta sonra o beldenin, o havalinin, oradaki tarihi eserlerin bağlı olduğu vakıf Ürdün'de. Hı hı. O vakfın Ürdünlü yetkilisi gelip bir sonraki hafta o hutbe okumak istemiş. Evet. Tam biz o zaman oradaydık işte. Yani cuma namazına yetiştik elhamdülillah. Cuma namazına Mescid-i Aksa'ya bir girdik ki bir taraftan bir imam efendi, yani duyabildiğimizi anlatıyorum. Bir imam efendi hutbe okuyor. Diğer taraftan da o mikrofondan böyle protesto sesleri yükseliyor. Şaşırdık ya, bu niye böyle oluyor diye. Sonra anladık ki o Ürdünlü yetkiliyi protesto ediyor Kudüs halkı. Mescid-i Aksa'nın özellikle cemaati istemiyorlar onun orada gelip de bir nazire gibi sanki Mehmet Görmez'e biz buranın sahibiyiz diyerek böyle bir hutbe okumasını kabul etmediler. Dolayısıyla biz mesela cuma namazını o müftünün arkasında kıldık. Hutbeyi de onunla beraber dinlemiş olduk. Fakat halk onu kabul etmedi. Tekrar bir hutbe okundu. Tekrar bir cuma namazı kıldı. Biz yani ilk gittiğimiz zaman Mescid-i Aksa'da iki cuma namazı kıldık. İki tane hutbe dinlemiş olduk. Sonradan da şehri gezdik. İkindiye doğru tekrar Mescid-i Aksa'ya geldik. Hala o Ürdünlü yetkili mescitten çıkamamıştı. Evet. Dışarıda halk onu bekliyor. Yani hatta kötü şeyler olacak diye de böyle insanlar teyakkuz halindeydiler. Ama Allah'tan etrafındaki korumalarla kendi kötü bir şey olmadan çıktı gitti. Bu bir şey yani. Diriliği gösteren bir şey Salihciğim. Yani ben Filistinlileri, oradaki özellikle o Mescid-i Aksa etrafındaki insanları çok diri gördüm. Yani ve çok bilinçli, çok müteyakkız. Yani tabii bu bir acıyla beraber yaşamış olmanın, belki işte 50 senedir bu sıkıntıyı yaşamış olmanın getirdiği şeyler. Şimdi kimsenin kimseyi bu anlamda kader planında sorgulamaya da hakkı yok. Buna mecali de yok aslında.
Evet.
Hangi anlamda söylüyorum? Şimdi Bosna'da bir şey yaşandı değil mi? Katliam yaşandı.
Evet.
Yani soykırım denebilecek bir savaş suçu işlendi. Şimdi bunun biz Bosnalılar aslında şöyle davranmışlardı da Allah onlara bu belayı verdi deme hakkımız hiçbir zaman yok yani, olamaz. Bunu kendi aramızda düşünebiliriz. Ya da bir şekilde bunun ne olduğuna dair yine kendimize ders çıkarmak için neyi neden yapmamamız gerektiği noktasındaki bir bilinci tetiklemek için bunları zaman zaman belki kendi aramızda konuşup düşünüp müzakere edebiliriz. Ama hiçbir zaman için o zulme uğrayan mazlum kardeşlerimizi suçlama vasıtası olmamalı. Filistinlilerle ilgili de şimdi düne kadar bunlar Marksistiler. İşte Filistin kampları bizim eski tüfek soğucuların gidip eğitim aldıkları yerlerdi. Ne oldu bunlara tarzında böyle bir takım değerlendirmeler duyuyoruz, işitiyoruz. Bunlar çok doğru değil. Oradaki Filistinlilerin şu an yaşadıklarını, o işgal rejiminin altında bir garip esirlik hayatı yaşadıkları gerçeğini bu değiştirmiyor.
Evet.
Dönüp onlara yönelik kader planında Cenab-ı Hakk'ın belki rolüne soyunarak yapacağımız değerlendirmeler de bizim haddimizi aşıyor. Biz o noktada yapmamız gereken Müslüman kardeşimize başına ne geldiğini iyi idrak ederek, niye geldiğini de belki kendi nefsimiz açısından sorarak ama onu hiçbir şekilde takbih etmeden, o şekilde bir sorgulamaya girişmeden onun derdine deva olmaya çalışmaktır. Bu anlamda da Filistinli kardeşlerimizin son 50 senede yaşadıkları gerçekten böyle dünyanın gözünü kapatıp seyrettiği bir dramdır. Bu dramı bizim ruhumuzda hissetmek için oralara gidip orada ne olup bittiğini görmemiz, anlamamız gerekiyor. Diri dedim onlara. Gerçekten çok diriler. Hani ben Kabe azamet tecellisi,
evet,
Medine merhamet tecellisi, Kudüs ise hayat tecellisi derken aslında biraz da onların bu diriliğini kastettim. Kudüs'te hayat her anlamda, yani cedel anlamında, güzellik anlamında, hani zıtların tevhidi anlamında böyle o kadar ilginç bir şey ki, meşer ki, bana hatta şöyle geldi, burası dedim mahşeri bekliyor. Yani Kudüs böyle nefesini tutmuş mahşeri bekliyor. O hesaplaşmayı bekliyor yani. Çünkü bir tarafta elinde silahıyla bütün şehirlerin etrafını ördüğü o geniş duvarlarıyla, bir şehirden diğer şehire izin vermeyen istibdadıyla, bir efendim arkasına dünyayı almış, dünyanın bütün efendim o zalimlerini almış, böyle mütekebbir bir rejim var. Diğer tarafta da hakikaten Allah'ından başka kimsesi olmayan ve kendi içinde de maalesef işte Batı el-Şeria'da Mahmut Abbas taraftarları, Hamas'ta evet. işte şey affedersiniz Gazze'de Hamas mensupları gibi böyle kendi içinde de böyle ikiye ayrılmış bir mazlum, garip millet var. Şimdi bu ikisi arasındaki güç dengesi denge değil bu yani. Bu orantısızlık size gerçekten o mahşeri beklendiğine dair oradaki insanların bir duyguya sürüklüyor. Fakat buna rağmen ortadaki müthiş o psikolojik harp ortamını görmek de gerekiyor. Evet. Yani bir savaş yaşanıyor yani. Çok ciddi bir savaş yaşanıyor. Belki ondan kaynaklanan bir şey. Ben gerçekten böyle bir daralma hissettim, sıkışma hissettim kendi şahsıma konuşayım. Fakat bir taraftan da çok ilginç bir şekilde gönlümüzün farklı bir şekilde yeni yeni duyuşlara, hissedişlere açıldığını da gördüm. Çünkü dediğim gibi her bir santimetre karesinde farklı bir hissiyatın, hatıranın olduğu bir şehir. Bir müşahedemi anlatmak isterim, intibamı daha doğrusu. Daha doğrusu yaşadığım bir olay. Şimdi otelimizden camiye uzun bir mesafe yürüyerek gidiyoruz. O aslında mesafeyi yürürken omzu dik, böyle bir hani ben buradayım işte.
Evet.
Kardeşimin yanındayım tarzında böyle bir pehlivan edasıyla yürümek bile aslında çok şey yapmak anlamına geliyor. Surların dışına çıktık. Bir yaya geçidinin önüne geldik. Tam yaya geçidine doğru gireceğiz. Yani yolu geçeceğiz. O sırada soldan bir polis arabası geldi. Bir İsrailli hı hı. efendim polis.
Güvenliği onlar sağlıyor değil mi yani?
Tabii tabii tabii her anlamda güvenliği. Güvenliği derken
ya, güvenliği
yani
sağlıyor
tetişi,
derken
de. Evet. anarşiyi onlar sağlıyorlar öyle söylemek lazım.
Evet doğru.
Polis arabası beni görünce durdu. Ben de tam geçerken gayri ihtiyari böyle hani sonuçta geçebilirdi. Fakat bana ikram etmiş oldu tabiri caizse yani sen geç diye durmuş oldu. Ben de böyle başımı eğdim. Yanımda meğer bir Filistinli yürüyormuş. Yaya geçidi biter bitmez döndü bana. Dedi ki kardeş dedi. Sakın teşekkür etme bir daha onlara dedi. Onlara teşekkür etme sakın dedi. Peki dedim ben sana teşekkür edeyim o zaman. Yani bana bir şey öğrettiğin için. Sana teşekkür ederim dedim. Bu bana çok şey geldi yani öğretici geldi. Ben bunun az çok benzerini 2001'de Amerika'da bulunduğum dönemde bir siyah mahallesinde yaşamıştım. Arabamla gidiyorum bir siyah mahallesinde. Tam böyle yaya geçidine yaklaştım. O sırada yaya geçidine bir siyahi Amerikalı girdi. Dolayısıyla ben durdum. O da benim kendisi için durduğumu fark etti. Hiç istifini bozmadı. Onların böyle ilginç bir yürüyüşü vardır böyle. O yürüyüşüyle tam geldi. Tam benim arabamın ortasında. Benim görüş zaviyemde yani. Tam oradayken başını benim arabama doğru çevirdi. Hiç gözlerime bakmadan yere okkalı bir tükürük fırlattı. Yere tükürdü yani. Ve sonra yine istifini bozmadan yavaş yavaş yavaş yavaş oradan yürüdü gitti. Beni tanıyor muydu?
Hayır.
Yok. Ne belki benimle ilgili bildiği bir şey? Bu bir beyaz.
Evet.
O kim? O da o zamana kadar hep efendim beyazların lütuflarına mazhar olmaya çalışan bir siyah. O tükürük ne anlama geliyor biliyor musun Salih'ciğim? Ben senin iyiliğinle bana yaptığın bu iyilikle ezilmem kardeşim. Senin bana yükleyeceğin minnettarlık hani minnet ediyorlar derler ya. Hı hı. Minnet ediyorsun bana minnet hani diyet bana diyet ödetemezsin kardeşim. Ben buna müsaade etmem. O tükürük oydu ben onu çok tabii karşıladım. Ben o tükürükte bana karşı benim böyle bana ağır gelebilecek o tükürükte belki 300 senelik belki 500 senelik bir efendim mazlum milletin artık böyle hani taşmış yani bir hissiyatını gördüm. Bu da bana onunla benzeri bir şey gibi geldi. Ona teşekkür etme derken aslında onların bütün sermayesinin bütün efendim varlığının cendereye alınmış varlıklarına bu tür davranışların bir teneffüs imkanı verdiğini ben orada gördüm. Yani teşekkür etmemek, gözünü ayırmamak.
Evet.
Böyle bir çünkü fiili olarak bir şey ortaya koyduğun zaman hemen kelepçeyi eline vuruyor ve seni götürüyor bir daha senden haber alınamıyor.
Evet.
Ama bakışına,
bu tür teşekkür etmemelerine, yani o psikolojik harbin işte o farklı boyutlarına onlar bir şekilde muhtaçlar ve burada da mevziyi kaybetmemek açısından bana yaptığı uyarıyı ben çok önemsedim. Bunun bir duruş ve direniş anlamına geldiğini doğrusu fark ettim. Bu anlamda çok diri insanlar, nerede nasıl bulunduklarının farkındalar. Tabii bu milletin, yani herkes için aynı düzeyde, derecede gerçekleşmeyebilir ama ben Mescid-i Aksa etrafında gördüğüm insanların böyle bir hissiyat içerisinde olduklarını gördüm ve doğrusu Kudüs'ün geleceği açısından sevindim.
Evet, çok teşekkür ederiz abi. Dilerseniz ikinci bölümde tekrar devam edelim. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı devam ediyor. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı kaldığı yerden devam ediyor. Bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Mehmet Lütfü Arslan abimizle birlikte, sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. İlk bölümümüzde Kudüs'ten bahsettik, Kudüs'ün öneminden bahsettik. Dünya için, dünya Müslümanları için, bizim için, davamız için ne gibi bir ehemmiyeti var? Bunun üzerine durduk. Lütfü abimiz de geçtiğimiz günlerde Kudüs'teydi. Kudüs'teki izlenimlerini aktardı bizlere. Konu da hani Amerika'daki siyahiler falan da dediniz abi. Artık böyle dünya mazlumlarıyla alakalı konuları sanki gündeme getirdik. O yüzden sormak istiyorum. Yani bu mazlumluk, bu dünyadaki mazlumluk, İslamiyet'in yaşamış olduğu buhranlar son dönemde, üzerimize gelen her türlü psikolojik savaşlar, psikolojik baskılar, İslamofobi, bir sürü şey. Yani Müslümansan 1-0 geridesin sanki dünyada. Yani siz Amerika'da, Batı'da hep belki tecrübe ettiniz bunları. Bu anlamda sormak istiyorum abi. Şimdi Uluslararası Genç Derneği'nin de, derneğimizin de bir Afrika seferi olacak, projesi olacak. Oradaki gidecek arkadaşlara da belki tavsiye niteliğinde olur. Neler yapabiliriz? Yani gittiğimiz zaman değişmek için ne yapabiliriz oralarda?
Şimdi bu mazlumluk psikolojisi bizim kaderimiz değil bir kere Salih'cim. Ama son 150 senedir ümmet Estağfirullah ve tilkele yâ müdâvidühâ beynennâs ayetinin belki sırrınca zamanları biz insanlar arasında döndürür dururuz buyuruyor ya Cenab-ı Hak. Bir zaman değişimi yaşıyoruz gerçekten. Burada bir kendi nefislerimizdeki olanı değiştirmeden de hakkımızdaki bu muamelenin ya da zaman kaderinin değişeceğini ummak da birazcık saftillik olur. Bu çerçevede belki üzerimize düşen o teke tek hürriyeti hissederek bunu böyle o hürriyetimizi, o bağımsızlığımızı, o biricikliğimizi böyle kademe kademe yaymak ve bunu da son tahlilde bütün dünya insanlığının efendim hür olabileceği bir hürlüğünü hissedebileceği, hürlüğünü yaşayabileceği bir özgürlük ortamına tahvil etmek olmalı. Yani bizim o anlamda imkanımız aslında dünya insanlığının imkanıdır. İslam insanlığın imkanıdır. Bu imkanı bir tehdit olarak bize göstermeye çalışanlar aslında insanlığın kaderiyle oynuyorlar. Böyle bir efendim tavır ve tarz onların kendi ufak boylarını da aşan bir kumpas aslında. Bu kumpas aslında şeytanın ve avanelerin kumpası. Böyle bir demin ilk programın ilk bölümünde geçmişti. Yahudi ben insanlığın nefsi emmaresi olarak adlandırıyorum aslında. Evet. Yani böyle bir Cenab-ı Hakk'ın ayeti kerimede bir zamanlar kendilerini biz alemlere üstün kılmıştık diye ifade ettiği böyle geniş safahatını Kur'an-ı Kerim'de çok farklı yerlerde anlattığı bir kavim bugün gerçekten tamamen kendine ait bir ırkî mülahazayla Allah'ı da tabiri caizse kendine ipotekleyerek insanlığa kan kusturuyor. Ortaya koyduğu işte efendim bir takım manevralarla, bu finans alanında olabilir, kültür alanında olabilir, siyaset alanında olabilir. Neredeyse dünyada insanlığın böyle o nefes alabileceği menfezleri tıkıyor. Bu da bizi toptan bir yok oluşa doğru, bir kıyamete doğru sürüklüyor belki. Bu çerçevede bizim hakikaten bu kumpasın farkına varıp buna yönelik bir diriliş içerisinde olmamız, bunu talep etmemiz, bunun beklentisi içerisinde olmamız gerekiyor. Bu anlamda Kudüs'ün yaşadığı dram aslında dünyanın yaşadığı dramdan farklı değil. Afrika'nın yaşadığı dram, efendim işte Güney Amerika'nın yaşadığı dramdan farklı değil. Belki
küreselleşen dünyada, yani bir global köy haline dönüşen bu dünyada artık uzak diye bir kavramın kalmadığını, yanı başımızdaki insanla işte Guatemala'da ya da işte Nijerya'da ya da Kudüs'teki mazlumun aslında hayatı arasında bir fark olmadığını bizim görmemiz ve dünyanın gidişatından sorumlu olduğumuzu hissetmemiz gerekiyor. Ben hep genç kardeşlerimize buluştuğumda söylüyorum, sizin ufak, küçük, sığ, basit, sıradan olmaya hakkınız yok. Sürüden olmaya hakkınız yok. Sizin omuzlarınızda çok büyük bir efendim yük var. Bu yük de, bu yük benimdir diyenindir ancak. Onu işte idrak edebilmek belki bizim önümüzde bir liyakat imtihanı da başlatacak. O imtihan dünyanın bu anlamda yükünü almaktır. Halife olmaktır. Ben halifeliğin de böyle anlaşılması gerektiğini düşünüyorum Salih'cim. Mekke Medine'ye giden uçaklarda sefer duası yapıyorlar. Hatta şey dedim ki yanımdaki arkadaşa, bu dedim sefer duası, üç dille sefer duası yapıyorlar. Bursa Müftüsü Mehmet Emin Ay hocamızın şeyiyle, sesiyle, Arapça, Türkçe ve İngilizce. Üç dilde işte Subhanellezi sakhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu mukrin ve innâ ilâ rabbinâ lemunqalibûn diye başlıyor Efendimizin.
Bu kayıttan mı geliyor abi?
Evet, kayıtta böyle bir hani şeyde
görüntüden.
Görüntü ekranlarda çıkıyor ve siz katılırsanız, takip ederseniz sefer duasını cami, uçağın içerisinde yapmış oluyorsunuz. Yanındaki arkadaşa dedim ki, bunu dedim Los Angeles'a uçan Türk Hava Yolları uçağında da yaptığımız gün dedim, Türkiye çok daha farklı yerlerde olacak dedim. Gerçekten o duada bir şey dikkatimi çekti benim. Diyor ki, ente sahibi fis sefer. Ya Rabbi sen bizim seferde sahibimizsin. Yani koruyucumuz, kollayıcımız. Vel halifetu fi ehli. Geride bıraktıklarımın da yine sen koruyucususun. Fakat şimdi sahip, yani seferde sahibimiz, geride bıraktıklarımızın halifesi. Aradaki fark aslında koruyucu, kollayıcı manası verip geçip gitmek mümkün ama işte Arapça iki farklı kelime kullanılmış orada. Geride bıraktıklarımıza biz Cenab-ı Hakk'ı halife kılıyoruz. Buradan anlıyorsun ki halife aslında senin yetkilerini, senin mesela çoluğuna çocuğuna sağlamış olduğun güvenliği, sevgiyi, şefkati sağlayan kimse demek. Temsilci yani. Yani biz Cenab-ı Hakk'a diyoruz ki, ya Rabbi benim yokluğumu hissettirme.
Evet.
Şimdi Cenab-ı Hak bizden çok daha iyi bakmaz mı onlara? Belki çok daha iyi rızıklar verir, çok daha iyi korur kollar. Ama Cenab-ı Hakk'ın halife olması ehlimize aslında bizim yokluğumuzun hissedilmemesine matuf bir duadır. Yani benim verdiğim korumayı, benim verdiğim sevgiyi, benim verdiğim şefkati, işte bunun eksikliğini çoluğum çocuğum hissetmesin ya Rabbi. Sen de bu anlamda benim halifem ol. Şimdi gel bakalım ayet-i kerimede ne diyordu meleklere Cenab-ı Hak? İnni ca'ilun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Bir halife yaratacağım. Bir halife var edeceğim. Ne anlayacağız buradan peki? Temsilci. Sefer duasındaki halife anlamıyla birleştir. Benim yokluğumu hissettirmeyecek. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış. Kafire karşı şiddetli, mümine karşı merhametli bir tavır sahibi olacak. Lev metelaim. Kınayanın kınamasından korkmayan. Allah'ın sevdiği, kendisi de Allah'ı seven. Böyle halifeler. İşte bu halife olmak keyfiyeti bizim hakikaten dünyaya talip olmamızı gerektiren bir şeydir. Peki nasıl dünyaya talip olacağız? Dünyaya talip olmak böyle bizim
dünyevileşmek mi yani? Değil tabii ki.
Evet. Dünyaya talip olmak, dünyanın gidişatının bizim ahiretimizle ilişkili olduğunu anlamak demektir. Dünyaya talip olmak, bu dünyada sıkıntılı, sorunlu, problematik her alanın bizim ahiret saadetimizle ilişkili olduğunu anlamak demektir. Ve dünyaya talip olmak aslında dünya ve ötesi gibi bir ayrımın aslında olmadığını anlamak demektir. Hani hep ayrımlar yapıyoruz ya, din ve dünya. Din ve böyle bir ayrım yok aslında. Dünya bizim Salih'cim her şeyimiz. Bu bizim İslami literatürümüzdeki menfi anlamıyla dünya değil. Benim ahiretimi kazanacağım yer burası kardeşim. Benim ahiretimi kazanacağım yer burası. Ben ne olacaksam burada olacağım. Neye varacaksam burada varacağım. Neye erişeceksem burada erişeceğim. O yüzden burayı çok kıymetli görmek lazım. Burada hiç boş durmamak lazım. Buranın bir saniyesinin öte tarafın bin senesinden bile kıymetli olduğunu anlamak lazım. Niye biliyor musun? Buranın bir saniyesiyle sen oranın külliyesini kazanabilirsin. Hepsini kazanabilirsin.
Evet.
Dolayısıyla ahireti kazanmanın yolu dünyaya sahip olmaktan geçiyor. Halife olma sırrı, Allah'ın halifesi olma sırrı, Allah'ın kanununu, kuralını, Allah'ın varlığını bir şekilde efendim dünyaya hakim kılmak demek. Mesela ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzü bana mescit kılındı sözünü de bu manayla anlıyorum. Yeryüzü mescit kılındı demek, biz her yerde namaz kılabiliriz demek.
Evet.
Bu birinci mana.
Dünya İkinci bizimdir mana, demek.
Dünya bizimdir demek. Ben her yerde namaz kılarım kardeşim. Burası mescittir. Yeryüzü bana mescit kılındı. Çok güzel. Ama ikinci bir mana daha var. Yeryüzü mescit temizliğinde, mescit güzelliğinde ve mescit nezahatinde olmalıdır. Mescide girdiğimiz zaman nasıl bir ulvi duyguyla yüz yüze geliyoruz? Yeryüzünü de bu şekilde bir mescit nezahatine ve ulviliğine kavuşturmak müminin boynunun borcudur. Bu işte şeytan vavanesiyle, nefisle ve efendim onun taraftarlarıyla bir mücadeleye girmeden olmaz. Aslında mücadele hakla batıl mücadelesidir. Bu bir teknikte geri kalmak, ileri gitmek, efendim teknolojide şunu yapmak, Ar-Ge yatırımları yapmak falan filandan daha büyük bir şeydir. Daha öte bir şeydir. O mücadeleyi biz doğru koyarsak Ar-Ge'de yaparız. Bir takım teknolojik aletler de geliştiririz. Efendim Science Index'e giren makaleler de yayınlayabiliriz. Bunlar hiç dert değil. Önemli olan mücadelenin adını doğru koymaktır. Bu mücadele hakla batıl mücadelesidir. Kim batılın yanında, kim hakkın yanında bunu görmek lazım. Kim insanlığın nefse emmaresidir, kim insanlığın ruhuna ve kalbine taliptir. Bunları iyi görmek lazım Salih'ciğim.
Evet. Şunu sormak istiyorum abi. Şimdi Afrika seferinden bahsettik. Arkadaşlarımız da inşallah bir ekip belirlendi şu an Afrika seyahati için, Afrika seferberliği için.
Uluslararası Genç Derneğimiz her sene olduğu gibi bu sene de Afrika'ya genç kardeşlerimizi gönderiyor değil mi? Üniversiteli kardeşlerimizi.
Evet. Bu sene de yine Azim Ahmet Hüdayi Vakfı ortaklığında, beraberliğinde bir proje oldu. Önemli bir proje. Tabii dernek olarak biz hep bu işlerin içindeydik. Uluslararası Genç Derneği. Bu sene olay biraz daha değişti. Yine beraber bir şekilde olacak, proje olacak. Şimdi abi...
Ne yapacak arkadaşlar oraya gidip?
Oraya gittikleri zaman biz burada izleyecekler.
Ramazan ayında mı gidecekler?
Ramazan ayında. Ramazan ayı içerisinde bir 20 gün kadar Afrika'da bulunacaklar. 8 ülke var. Yanlış hatırlamıyorsam ben de. Hatta geçen gün arkadaşlar bu mülakatlara başvurmak için bir form dolduruyorlar. O formlardan bir başvuru yapan arkadaş şöyle bir şey söylemiş. Referansım Allah, almazsanız ahirette görüşürüz diye bir şey yazmış.
Uyanıkmış.
Evet, yani şimdi böyle şeyler de olabiliyor. Mesela sizin adınıza yazan da çok oluyor. Ya da işte yani daha farklı isimler yazanlar da oluyor yani. Cumhurbaşkanı ismini yazana kadar referanslar da oluyor. Şimdi hani bir algıdan, bir bilinçten bahsettik ya abi. Yani biz oralara giderken nasıl bir kafayla gitmeliyiz? Benim referansım Allah'tır diyerek mi gitmeliyiz? Benim referansım her zaman Allah'tır eğer iyi bir Müslümansam. Ama Allah'ı referans göstermek bazen tehlikeli de aslında, değil mi? Afrika'ya gidiyorsun, referansın Allah. Sen iyi bir Müslüman değilsin belki. Nasıl Allah'a referans gösteriyorsun kendine? Yani bu aslında bir algı açısından da bir problem. Şimdi o yüzden oralara giden arkadaşların nasıl bir kalitede, nasıl bir özellikte olması lazım? En azından sürede daraldı çünkü yolculuk için. Belki kendileriyle alakalı bir şeyler çek edebilirler, kendileriyle alakalı bir şeyler yapabilirler. Neler söyleyebiliriz abi?
Oraya gideceklerin Salih'cim, referansım Allah'tır şeklinde bir kalp kıvamıyla gitmeleri ama zihni anlamda bu önlerindeki seçme sürecini bir şekilde olumlu olarak geçebilecekleri imkanları da düşünerek bunu yapmaları gerekiyor. Zaten bizim şeyimiz biraz o, derdimiz. Yani bütün işlerimize şamil bir aslında bir zihniyet sıçramasına ihtiyacımız var. Nasıl bir şey o? O tevekkülün de sırrı aslında. Yani dünyayı karşısına alabilecek bir azim, irade ve kararlılıkta olmak. Hani referansım Allah'tır diyebilecek. Evet. Ama diğer taraftan o esbab dairesi dediğimiz, Bediüzzaman'ın kitaplarında bu çok geçer, sebepler dairesi içerisinde yaşadığımızı, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Değişimin ve dönüşümün olmadığı neyde? Sünnetullah'ta. Nedir sünnetullah? Allah'ın kanunları. Ne demek? Bak, vurduğun yer elini acıtıyor değil mi? Taş yarıyor. Yağmur ıslatıyor. Rüzgar estiği evet. zaman hissettiriyor kendisini. Bu işte nasıl böyle bir sünnetullah'a işaret ediyor? Sosyolojide de, insan psikolojisinde de, gruplar, toplum ya da işte yaşadığımız hayatta da bir takım Allah'ın değişmez kanunları, kuralları var. Kim bunlara daha çok vakıf olursa Allah onu öne geçiriyor. Bu anlamda referansım Allah'tır diyenin kalbi kıvamına biz güvenebiliriz ama o arkadaşımızın bu yetkinliğiyle beraber diğer taraftan basit bir seçme sürecini aşabilecek ilişki, evet. ilgi ve irtibatları da kurmasını beklemeliyiz. Biz ikisini aynı anda yapana meftunuz. İkisini aynı anda yapabilecek olanın arayışı içerisindeyiz. Yani bir taraftan referansım Allah diyecek, diğer taraftan da hani Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle zifiri karanlıkta sütteki beyaz kılı görebilecek bir uyanıklığa ve keskin bakışa sahip olacak. Yani bu çok önemli bir şey. Evet. Ve bu işte sıfırdan başlamayı gerektiren bir şey. Dili öğrenmeyi gerektiren bir şey. Kültürünü öğrenmeyi gerektiren bir şey. Misyonerliği öğrenmeyi gerektiren bir şey. Afrika'nın son 100 sene içerisinde nasıl böyle bir sıçramayla neredeyse bir Hristiyan kıtası haline dönüştüğünü evet. anlamayı gerektiren bir şey. Bunları anladıktan sonra da ben buna yönelik ne yapabilirim şeklinde bir efendim tavır almayı, bir teyakkuz haline geçmeyi gerektiren bir şey. Diğer türlü yürür gidersiniz, tek kurşunluk canınız olur. Hayır, bizim buna hakkımız yok kardeşim. Bizim şu ortada dönen oyunu anlamaya hakkımız var. Bu ortada dönen oyunun kodlarını çözmeye ihtiyacımız var. Bu da lastik gibi aklımızı germeyi gerektirecekse, böyle gözlerimiz şişene kadar okumayı gerektirecekse, müzakereyi, mütalaayı gerektirecekse buna hazır olmalıyız. Buna razı olmalıyız. Ben çok arkadaşımı gördüm. Çok kardeşimi gördüm. Abi gideyim şehit olayım orada. Abi gideyim bunu yapayım orada. Dedim ki bu kolaycılıktır kardeşim. Senin şu anda yapman gereken orada hizmet edebilecek bir yetkinliğe ve niteliğe kavuşmaktır. Bak Salih'cim bir örnek vereyim. Bugün Amerikan akademiyasında, üniversitelerinde her 4 akademisyenden bir tanesi Yahudidir. %25 demektir bu oran. Niye böyledir? Onu birazdan söyleyeceğim. Peki Amerikalılara, Amerika'da Yahudilerin oranı kaçtır?
%1 mi?
2,5, 3, 4, 5, hadi 5 de. Nasıl oluyor da halk nezdindeki bir temsiliyet akademisyenlikte 5 temsiliyete birden çıkabiliyor? Öyle enstrümanlarla gelir ki sen o Yahudi çocuğu almak zorunda kalırsın. İslam tarihiyle ilgili bir pozisyon açılır. Sen Arapça bildiğini, İngilizce bildiğini, hadi yanına bir de Farsça bildiğini ispat eder girersin imtihana. Fakat Yahudi'yi tercih ederler. Yahudi olduğu için mi kürsünün sahibi? O da olabilir belki ama esas etken nedir biliyor musun? O Yahudi aday aynı zamanda Sanskritçe de bilir. Aramice de bilir. Dili kesilmiş, kökü kesilmiş diller de bilir. Bu önemli bir ayrımdır. Çünkü o çocuk, o genç bunu yapmak zorunda olduğunu fark ettiği bir tehdit alanı içine doğar. Tarihe bak, herkes Yahudi'ye düşman olmuş.
Evet.
Hep Yahudi kovuşturulmuş, izlenmiş, gözlenmiş, dışarı atılmak istenmiş. Bu bir kavmin hakikaten dramıdır baktığımız zaman. Hani böyle bir şey konuştuğun zaman antisemitizm yapıyorsun diyorlar ya. Hayır, bizim karşı olduğumuz antisemitizm değil. Bizim karşı olduğumuz
Siyonizm.
Siyonizm. Yani bizim karşı olduğumuz semitizm değil. Bizim karşı olduğumuz Siyonizm. Bu bir Yahudi ırkından başka bir ırkı üstün tanımamak ve diğer insanları bir tür köle gibi görmek şeklindeki psikolojiyle ortaya çıkan bir ideolojik akımdır. Burada işte o mantalite içerisinde ben ya bak bunlara karşı böyle olmalıyız demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Buradaki psikolojiyi anlayıp işte o yok olup var olma, var olup var olmama, yani bir tür böyle hani can havliyle tutunma psikolojisidir. O psikoloji işte onu senden çok daha nitelikli, çok daha kalifiye bir eleman haline getiriyor ki biz o noktada işte efendim tekrar böyle elimizi başımızı elimizin arasına alıp düşünmek zorundayız. Toparlayacak olursak dünya bir imtihan alanı. Burada bir takım cari kanunlar var. Bunun bir işleyiş mekanizması var. O işleyiş mekanizmasını anlamadan, oraya vakıf olmadan, Allah'ın kanunlarını anlamadan ve şu ayet-i kerime وَلَيْسَ الْاِنْسَانُ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığı vardır. Bak Müslüman için değil, insan için ancak çalıştığı vardır. Şeklindeki o ayet-i kerimenin sırrına mazhar olmadan bizim bu dünyadaki mücadeleyi ve bu mücadelenin taraflarını iyi anlamadan efendim yola çıkmamamız gerekiyor. Bu bir hazırlık süreci gerektiriyorsa bunu yapalım. Afrika'ya niyet eden kardeşimiz de referansım Allah'tır deyip o tür bir kalbi kıvamla bu iş hazır olduğunu bize hissettirsin. Biz bundan ancak mutlu oluruz.
Evet.
Ama öbür taraftan da ona şunu sormak hakkımızdır. Ne götüreceksin Afrika'ya? Gittiğinde istifade edebilecek misin? İstifade ettirebilecek misin? Gidip orada sadece bir böyle hamasi duygu yaşayıp karşılıklı birbirine bakmak değil. Mesele orada bir aylık, 20 günlük süreç içerisinde kimin elinden tutmak, kime ne vermek, onu verebilecek bir dolulukta olup olmadığını burada mizan etmek. Dolmadan taşamayız. Taştığımız zaman da bizden taşanlar etrafa güzellik, iyilik verebilecek şeyler olsun. Evet. Bunu söylemek belki gerek o arkadaşımıza da.
Evet, çok teşekkür ederiz abi. İnşallah Afrika seferine çıkacak arkadaşlara da buradan duyurmuş olalım. Lütfü abim söylediği şeyleri. İnşallah hayırlı olur. Programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Lütfü abi.
Ben de Uluslararası Genç Derneğimiz ve Aziz Mahmut Hüday Vakfımız vesilesiyle inşallah Ramazan ayında Afrika'ya sefer düzenleyecek kardeşlerimize buradan selam ediyorum. Afrika Seferberliği'nin, Kudüs Seferberliği'nin, işte Arakan, Türkistan, Doğu Türkistan, dünyanın mazlum coğrafyalarının hepsinin bizi beklediğini bütün genç kardeşlerimizin bilmesini istiyorum. Öyle bir zamana gidiyoruz ki artık haritadan yer beğenme zamanı gelecek. Yer seçeceğiz haritadan. Haritaya koyacağız elimizi, ben buraya gideyim diyeceğiz. O yüzden geçen iki sene belki Afrika seyahatinde kardeşlerimizi uğurlarken öyle söylemiştim. Biz aslında kara kıtaya değil, kalbimizin karasına gidiyoruz. Sefer dediğimiz şey aslında en güzel eğitim yöntemlerinden bir tanesidir. Kendi ukdelerimize, içimizdeki karanlık odalara bir yolculuktur, bir seyahattir. Kendimizle yüzleşmeye gidiyoruz. Bu anlamda seferleri mübarek olsun. Allah onları hem kendi hakikatleriyle buluştursun hem de bu dünyanın beklediği o büyük hakikate nefer olma, o hakikatin istikbaldeki temsilciler olma noktasında onlara inşallah hisseler lütfeylesin.
Evet, çok teşekkür ediyoruz abi. Efendim, Genç Zaman'ın bu hafta sonuna geldik. Bizleri twitter.com/gençzamani, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilir. Erkam'da Genç Zaman hashtaginden programımıza katılabilirsiniz. En azından sorularınızla, eleştirilerinizle. Bu haftalık programımızı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.